Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 5. kaset, 2. yüz. Gene insana yalnız emeğiyle kazandığı halal edilmiştir. Biçiminde açıklanan kazançla ilgili sözler, buyruklar, öneriler vardır İslam dininde. Öte yandan Dukas'ın söylediklerini Börklüce Mustafa'nın kişisel görüşleri olarak anlamak, şeyhle ilgileri bulunmadığını söylemek de olasıdır. Böyle bir durumda araya ayrılık girer ki bu da bizce pek olası gelmiyor. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananların davranışlarından, ölüme göz kırpmaksızın gidişlerinden aşırı bir inanca kapıldıkları, şeyhlerine bütün gönülleriyle inandıkları, ölümü bir ölümsüzlük saydıkları anlaşılıyor. 14. yüzyıl insanının ölümsüzlüğü ölümde bulması pek şaşılacak bir durum değildir. Tasavvufun tarikatlar aracılığıyla yayıldığı, yoğunlaştığı bu dönemde yaşam sanıldığı gibi pek önemli değildi. Bunu daha önce Hasan Sabbah'ın çevresinde toplananlar da seve seve uygulamışlardı. Bundan dolayı Çelebi Mehmet'e karşı ayaklananların saltanattan çok bir ölümsüzlük kaygısı içinde bulundukları, Şeyh Bedrettin'in ölüme göz kırpmadan gittiği, asılmasını kendi bile istediği söylentileri bir inanç gerçeğini dile getirmektedir. Bizi bu konuda yanıltan kaynakların tutarsızlığı yan tutuculuğudur. Kaynaklar olayları anlatırken gerçeklere değil de kendi inançlarına dayanıyor. Şeyh Bedrettin kaynakların bildirdikleri dışında büyük önem taşıyan bir kişidir besbelli. Onun yaşamında ağır basan karıştığı ayaklanmalar yakalanması, yargılanıp asılması değildir. Yazılı kaynaklar bu konuda büyük bir çelişki içindedir. 1. Şeyh Bedrettin kaynakların bildirdiklerine göre çevresine toplanan kimselerle ayaklanmış, devlet düzenini sarsmaya kalkışmış, ortalığı karıştırmış, devlet güçleriyle savaşmış, yenilmiş, yakalanmış bir kimsedir. Bu durumda işlediği suç devlete karşı ayaklanmadır. Böyle bir suçun o dönemde karşılığı nedir şimdilik bilemeyiz. Ancak ayaklananların ölüm yargısına çarptırıldıklarını, savaş alanında da öldürüldüklerini yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. 2. Şeyh Bedrettin bir inanç yayıcısıdır, bir tarikat eridir. Ona birçok kimse inanmış, çevresinde toplanmıştır. Bu olay kısa bir süre içinde gelişmiş, yayılmış olamaz. Şeyh Bedrettin öyle birkaç yılda ortaya çıkmış bir kişi de değildir. Asıldığında 61 yaşında olduğuna göre tarikatını o yıllarda kurmuştur denemez. En azından 10-15 yıllık geçmişi olsa gerek bu tarikatın. Oysa ayaklanma olayı Musa Çelebi'nin öldürülmesiyle ortaya çıkmış. Şeyhin İznik'e sürülmesiyle baş göstermiştir. Tarikatçı yandaşlarının onun çevresinde toplanıp ayaklanmaları tarikat inançlarını yayma ilkesine dayandırılamaz. Onun yandaşlarıyla birlikte öldürülmesi Musa Çelebi'ye olan yakınlığından dolayıdır bir bakıma. 3. Şeyh Bedrettin yargılanarak asılmış. Oysa yargılanmasında inançlarının ağır bastığını, daha doğrusu inançlarından dolayı suçlu sayıldığını, çağın kimi din bilginleriyle tartıştığını, sonunda asılması için kendisinin bile yargılarının düşüncesine uyduğunu bildiren belgeler, söylentiler vardır. Bir kimse inançlarından dolayı asılırsa, işlenen suçun ayaklanma olayında mı, inançlar konusunda mı yoğunlaştığını hangi kanıtlarla ayırt edebiliriz? Bu sorunun karşılığı yoktur. 4. Şeyh Bedrettin çevresinde toplananları etkisi altına alırken onlara yeni görevler vereceğini, bundan sonra kendisinin padişah olacağını söylemiş. Gelin şimdiden sonra padişahlık benimdir, taht benim elimdedir, sancak isteyen gelsin, tımar isteyen, subaşılık isteyen gelsin, elhasılı ne dileği olan varsa gelsin, ben şimdiden sonra huruc ettim, bu ülkede halife benim demiş. Aşık Paşaoğlu Tarihi, Atsız, 1970, sayfa 98. Bu olay üzerine hemen Sıvanlı Kadısıoğlu'nu tuttular. Serez'de Sultan Mehmet'e götürdüler. Mevlana Haydar derler. Bir bilgiç vardı. Ona sordular ki bunun hali nicedir. Bu bir bilgiç kişidir dediler. Mevlana Haydar, kanı helaldir ama malı haramdır dedi. Götürdüler. Pazar içinde bir dükkanın önünde boğazından astılar. Sual: İman ile mi gitti veya imansız mı gitti? Cevap: ancak Allah bilir. Hayatında ve ölümünde itikadı neyin üzerine idi ve canını da o itikat üzerine mi verdi bilmeyiz. AG'ye sayfa 98-99. Şu sözlerden Şeyh Bedrettin'in niçin asıldığını çıkarmak kolay değildir. Anlatılan olay ilk bölümde onun halifelik savında bulunduğu, padişahlık yapmak istediği, yönetime el koymak eğiliminde olduğu, bundan dolayı ayaklandığı, asılmasının da buna dayandığı anlamındadır. İkinci bölümde ise inançlı olup olmadığı söz konusudur. Başka bir kaynakta ise Sultan Mehmet bunu Bedrettin sıkıştırıp mağlup etti ve kendisini derbest ile yakalayarak kendi hakkında kendisinden istifta etti, fetva onay aldı. Bagi, ayaklanıcı, olmasıyla mali, masun, dokunulmaz, olmak üzere kanı mübah, gereği yapılabilir, olduğu hakkında fetva, onay verdi. Kendi fetvasıyla onayı ile kendisi 820-1417'de Uryan çıplak olarak asıldı. İbni Arapşah denilmektedir. Aşık Paşaoğlu'na göre ölüm onayını veren Mevlana Haydar'dır. Kendisini tanıyan, ölümünden yıllarca önce onunla konuşan İbni Arapşah'a bakılırsa kendisidir, Bedrettin'dir. İmdi Şeyh Bedrettin'in çevresine topladığı kalabalıkla yönetimi ele geçirmek, padişah olmak isteğinde bulunduğundan asıldığına inanalım. Onun ölümü üzerine ayaklananların ya da onun ardından giderek ayaklanan kimselerin neden öldürüldükleri üzerinde duralım. Yasal durum ona bağlı kimselerin öldürülmelerini ayaklanmalarına, devlet düzenini yıkmaya kalkışmalarına bağlanabilir. Oysa bunun karşıtıyla yüz yüze geliyoruz. Ve muharebe vuku buldu, savaş oldu. Sultan Mehmet'in götürdüğü asker galebe eyledi, üstün geldi. Ve süfüler katledildiler, kılıçtan geçirildiler. Mervidir ki, söylenir ki, la ilahe illallah deyip, Muhammeden Resulullah dememekte ısrar ile direnerek, mertebe-i risaleti, peygamberlik aşamasını kendi şeyhlerine tahsis eden, ayıran, sufilerden 4000 kişi katlolunmuştur. Bunlardan Muhammeden Resulullah diyenler hayatta bırakılmışlardır. Şükrullah bin Şihabettin Behçetüt Tevarih. Bu alıntıya göre Şeyh Bedrettin'in ardından gidenler, devlete karşı ayaklandıklarından dolayı değil de şeriata aykırı bir inanç taşıdıklarından dolayı öldürülmüşlerdir. Yukarıda verilen örneklerde görülen çelişkili anlatımlar karşısında kesin bir sonuca varma, olayları gerçek yönleriyle gözler önüne serme olanağı yoktur. Bütün iş yoruma kalmaktadır. Burada gelenekçi Osmanlı tarihçilerinin benimsedikleri bir açıklama yöntemi de söz konusu olabilir. Onlara göre devlete karşı suç işleyen bir kimseyi asmak, kılıçtan geçirmek için yetkili bir din bilgininden fetva, onay almak gerekir. Bu onay da inançla, İslamlığın genel ilkeleriyle bağlantılıdır. Şeyh Bedrettin ile adamlarının öldürülmelerinde bu yöntem uygulanmıştır. Gerekeni de budur. Bu tür bir açıklamaya verilecek karşılık, sorulacak soru şudur. Bir insan işlediği suçtan dolayı mı cezalandırılır yoksa inancından dolayı mı? Devlete karşı ayaklanan, padişahı devirmek, yönetimi ele geçirmek isteyen bir topluluk, yakalandıktan sonra İslam dininin genel ilkelerine uyarlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah derlerse bağışlanırlar mı? Böyle bir olay örnek olarak gösterilebilir mi? Musa Çelebi yakalandığında la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dese, canını kurtarabilecek miydi? Bu sorularla uğraşmak, karşılıklarını aramak bir kısır döngüdür. Osmanlı tarihinde başlangıçtan beri bu tür olaylar görülmüş, suç ile inanç birbirinden ayırt edilememiş, edilmek istenmemiştir. Şeyh Bedrettin olayında da böyledir durum. Onu iki türlü suçlamak için böyle olaylar uydurulmuştur. Ayaklanma, Musa Çelebi'yi tutma, onun da adamlarının da ortadan kaldırılmaları için yeterli sayılıyordu. Ortaya konan inanç sorununun ancak bir gölge olarak düşünülmesi gerekir tarih açısından bakılınca. Buraya değin anlatılanlardan çıkan sonuca göre Şeyh Bedrettin öğrenim yıllarından başlayıp ölümüne değin geçen süre içinde tek düzeyli bir yaşam çizgisi izlememiş. Yer yer inişler, çıkışlar, girintiler, çıkıntılar göstermiştir. Edirne'de gördüğü öğrenimden sonra Konya'ya gidişi, orada bir takım sezişlerle yönünü değiştirecek düşüncelere saplanışı, bir süre sonra Kahire'ye, Oradan Tebriz'e, daha sonra gene Kahire, en sonra da Anadolu'ya gelişi, Rumeli'ye geçişi bu yaşam çizgisinin bütün iniş çıkışlarını gösteriyor. Başından geçen olaylar, onunla ilgili söylentiler, yorumlar, öyküler onu bir masal varlığı olarak karşımıza çıkarıyor. Elimize geçen kaynakların yazdıklarını us ölçülerine vurunca ortaya çıkan çelişkiler, tutarsızlıklar, Şeyh Bedrettin adı çevresinde oluşturulan ayrı bir evrendir. Onun yaşamı nedenli güç anlaşılır, inanılmaz bir nitelikte olsa bile bu evren içinde vardır. Bu oluşturulan evren onun kişiliğini ortaya koyacak öğelerle doludur. Ancak bu öğeleri bulmak için bu konuda çok ölçülü, çok tutarlı olmak, kaynaklar üzerinde kılı kırk yararcasına durmak gerekir. İlk öğrenim döneminden başlayan olaylardan anlaşıldığına göre Bedrettin bir bunalım insanıdır. Onun düşüncelerinde, inançlarında tutarlılık, düzenlilik yoktur. İçine düştüğü inanç bunalımları onu ilk düşünceleriyle çelişki yaratacak bir ortama itmiş, gelecekte tutacağı yolun kesin çizgilerle belirmesine engel olmuştur. Bundan dolayı ne yapacağını açıkça bilmemektedir. Bu sarsıntı, bu dengesizlik onun istencine bağlı değildi. Yaşadığı çağın bir gereğiydi. O dönemde Konya, Bağdat, Kahire, Tebriz gibi birbirinden oldukça uzak iller belli inançların, düşüncelerin kaynağı sayılan, bilgi edinmek isteyenlerde, tasavvufa eğilim duyanlarda bir özlem uyandıran yerlerdi. Anadolu'nun ortasında bulunan Konya, ona ün kazandıran Mevleviliğin yuvası, yeni alınmış, Müslüman olmuş bir ülkede yeni doğmuş bir inanç kurumunun yurdu idi. Bedrettin'in değilse de çağdaşları arasında pek çoğunun bu ile duyduğu özlem, saygı biliniyor az çok. Bedrettin, Konya'da aradığını bulamayınca içine bir Kahire özlemi düşmüştür. Bu da çağının eğilimindendi. O dönemde İslam bilimlerinin en güvenilir öğretim yerlerinden biri sayılıyordu. Orada öğrenim görmek, bilgisini arttırmak birçokları için önemli bir ayrıcalıktı. Mısır'a karşı duyulan bu özlem günümüzde bile vardır. Din alanında çalışan, öğrenim gören kimselerin Mısır'da okumayı, orada bir süre kalmayı bir tutku niteliğinde istemeleri eski bir geleneğin sonucudur. Yazdıkları kitapların üstünde adlarına bir eseri eklemeleri, Mısır'da Eser Medresesi'nde öğrenim gördüklerini bildirip övünmekten başka bir anlam taşımaz. Cumhuriyet döneminde yeni yönetime karşı çıkan Mehmet Akif'in de Mısır'a gitmesi, kimi 150'liğin orada yaşaması bile ilginçtir. Mısır, İslam inançlarını benimseme döneminde Arapça ile yakınlık sağlamıştır. Bu ülkenin halkı Arap kökenli değildir. Eskiden Kopt denen insanlardı. Mısır dili özellikle firavunlardan kalan yazılı anıtlarla saptanmıştır. Onun Kahire'de tanıdığı, kendisinden el aldığı Şeyh Hüseyin Ahlati bile bir bunalım insanıydı. Bedrettin'in onunla anlaşması, kaynaşması, onun izini sürmesi, onunla bacanak olması bile iki kişi arasındaki inanç yakınlığından çok davranış benzerliğine, yaşama özdeşliğine dayanır. Bu yakınlıkların kaynağında bilinçli bir tutum aramak, ikisini birbirine yaklaştıran bir düşünce ürününün varlığını tasarlamak bile gereksizdir. Bir kimsenin kendini tasavvufa vermesi, kim ne derse desin, hangi koşullara dayanırsa dayansın bilinçli değildir. Genç bir insanın bu yolu seçmesi, bilinçaltı olaylarının yaşama yansımasından başka bir nedene bağlanamaz. Doğu İslam ülkelerinde kendilerini genç yaşlarda tasavvufa verenlerin yaşamları incelendiğinde birer bunalım döneminden geçtikleri anlaşılır. Kaynakların çocukluk çağlarında birer olağanüstü durum ya da keramet diye niteledikleri bu olaylar gerçekte birer bunalım görüntüsüdür. Çağın öğretim, eğitim anlayışı genç bir insanın eğilimlerini bulup ortaya çıkaracak nitelikte olmayınca kendi yolunu bulmak kişinin kendine düşer. Bunda da geleneklerin, söylentilerin, özellikle şeyhlerle ilgili öykülerin etkisi büyüktür. Genç Bedrettin'in yaşamında da böyle olayların katkısı vardır besbelli. Şeyh Bedrettin'in gençlik yıllarında, orta yaşlılığında, son döneminde görülen olaylar, onun üç çelişik yaşama ortamında bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu çelişik olayların son dönemiyle ilgili olanlarını kendisine karşıt düşünceli yazarların yapıtlarından öğrendiğimiz için daha ölçülü davranmamız gerekir. Ancak gençliğinin ilk bölümünde kendini İslam bilimlerine veren Bedrettin'in Konya'ya gittikten sonra birden değiştiğini, Mısır'a gitmek özlemini duyduğunu görüyoruz. İşte onun yaşamında yön değiştirmesine yol açan en önemli olay budur. Kaynaklar bunun üzerinde pek durmazlar, şöyle anlatıp geçerler. Bedrettin'in gençliğinde Edirne'de Abdurrahman Bistami'den de öğrenim gördüğünü, onun Sayhatul Bum fi Havadisil Rum adlı yapıtını yazarın kendisinden okuduğunu, Bedrettin'in üzerinde bu tasavvuf bilginin etkili olduğunu söyleyenlerin göz önünde bulundurmadıkları önemli bir konu vardır. Sayın Abdülbaki Gölpınarlı bu konuyla ilgili yapıtında Bedrettin'in A. Bistami'den Edirne'de öğrenim gördüğünü, adı geçen yapıtını okuduğunu ileri sürüyor. Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin sayfa 7. Ancak bu öğrenimin neden Bedrettin'i etkilemeyip ilk yazıların tasavvuf konularında olmadığını, şeriat bilimlerini içerdiği tasavvufa çok sonra dönüldüğünü gözden uzak tutuyor. O da Bedrettin'in ilk yapıtlarında neden etkisinde kaldığı tasavvufla ilgili izler bulunmadığıdır. Bedrettin'in yaşamında ister başlangıçta ister orta yaşlılık dönemlerinde olsun, kaynakların gözünden kaçan tutarsızlıklar, dengesizlikler, bunlardan doğan şaşırtıcı çelişmeler vardır. Bu çelişmelerin kaynağını onunla ilgili kaynaklarda değil, kendi yapıtlarında aramak gerekir. Özellikle Varidat bu çelişmelerin bir bunalımdan doğduğunu, Bedrettin'in sürekli bir bilinç akışı içinde bulunmadığını, bir takım tinsel sarsıntılar geçirdiğini ortaya koymaktadır. Bu sarsıntılar da gençliğinde bir bakıma ilk öğrenim yıllarında başlamış olabilir. 8. Şeyh Bedrettin'in kişiliği. Bütün düşüncelerini insan konusunda yoğunlaştıran, insanla Tanrı arasındaki bağlantıyı bulmak için insandan yola çıkan, varlık evreninin özüne de, doruğuna da Tanrı'yı yerleştiren Şeyh Bedrettin, gerçeğe içe kapanışla ulaşacağına inanır. Yalnız Tanrı vardır düşünen, anlayan, bilen bir kimse için varlık tektir, o da Tanrı'dır. Bütün varlık türleri birer tanrısal görünüştür. İnsan Tanrı'nın bir örneğidir diyen Şeyh Bedrettin'in kendini anlatan, açıklayan bir yazısı yoktur. Ancak yazıları incelendiğinde onun ne gibi bir varlık aşamasında olduğu kişiliği kolayca anlaşılır. Şeyh Bedrettin insanın tanrısal gerçeklere ancak Tanrı ile yakınlık kurduktan sonra ulaşabileceğini, bu yakınlığı da olgun, bilgin kişilerin sağlayabileceğini söyler. Bunun dışında kalanların bilgisiz, anlayışsız, gerçeklere yabancı olduklarını ileri sürer. Ve 31. Ona göre Tanrı ile yakınlık kurmakta içinin arınması, gönlünde Tanrı'dan başka bir varlık bulunmaması, Tanrı ışığı ile aydınlanması, bütün eylemlerinde tanrısal olması gerekir. Tanrı olgun kişilere, bilgililere, arınmışlara, ermişlere görünür, esinler gönderir, gizliliklerden bilgiler ulaştırır. Bunları söyledikten sonra Tanrı'nın kendisine esinler gönderdiğini, onu öyle konuşturanların Tanrı olduğunu ileri sürer. Bütün yaptıklarının Tanrı'dan geldiğini açıklar. İslam bilimleri konusunda yazdığı, özellikle tefsir, fıkıh sorunlarını içeren yapıtlarında böyle bir düşünce ortaya atmaz. İçi dışa arınmış bir mümin, inanmış olarak belirir. Buna karşın tasavvufla ilgili yazılarında, özellikle Varidat'ta, birden düşüncelerinin, inancının değiştiği görülür. İlk yapıtlarında Tanrı karşısında bir kul olan insan, tasavvufla ilgili yapıtlarında tanrısal varlık olarak görünüş alanına çıkar, biçimlenir. Daha sonra kendini Tanrı karşısında bulur, Tanrı ile konuşur. Şeyh Bedrettin doğrudan doğruya Tanrı'dan esinler, bilgiler aldığını, böylesine Tanrı ile yakınlık kurduğunu söylemekten kendini alamaz. Nitekim Kur'an'ın kimi yerlerinin yorumu konusunda düşüncelerini açıklarken, bana Tanrı'dan gelen esinlemelerden biri de budur ve 52 diyerek Tanrı'ya yakınlığını ortaya koyar. Bu düşünceler her şey Tanrı'dandır inancıyla ilgili görülebilir. Ancak Şeyh Bedrettin bu inancın da ötesine geçer Varidat'ın kimi yerlerinde. Bir gün oturup yaslanmış, yumuşak bir uykuya dalmıştım. Bütün varlığın Tanrı olduğu bana gösterildi. Ve 84. Sözlerinden de kendisinin yüce bir aşamaya vardığı, bir takım bilgileri Tanrı'dan edindiği anlamı çıkmaktadır. Şeyh Bedrettin'in yaşadığı dönemde Orta Çağ'da en yaygın sorun ruh ile Tanrı konusunda yoğunlaşmıştı. Hangi felsefe çığırı, hangi tasavvuf kulu olursa olsun işe ruh sorunuyla başlar, Tanrı kavramıyla bitirirdi. Şeyh Bedrettin'in bu konular dışında kalmasına olanak yoktur. Bunlar çağın sorunları olduğundan, daha önce de söylendiği gibi, ister istemez onlarla ilgilenecek, onlara kendince çözüm arayacaktı. Başka türlü de olamazdı. Onun yaşadığı ortam, bulunduğu çağ yeni bir sorun getirme, yenilik yaratma gücünden de olanaklarından da yoksundu. Önce İslam bilimleriyle sonra tasavvufla uğraşan Şeyh Bedrettin'in bu iki yoldan birini seçmesi gerekliydi. Önceki yolu bırakıp sonrakini benimseyince bir takım kaynaklardan yararlanması, okuduklarının kimi araştırıcılara göre dinlediklerinin etkisi altında kalması da kaçınılmazdı. Buraya değin, Şeyh Bedrettin'in yapıtlarında yer alan kavramlara dayanarak hangi kaynaklardan yararlandığını çok kısa özetlerle göstermeye çalıştık. Bir düşünce insanının burada gösterilen birkaç kaynakla yetinmesi, yalnız onlardan yararlanması düşünülemez. Şeyh Bedrettin kendi çağına değin gelen bilinen bilgilerin, düşünürlerin çoğunu okumuş, incelemiş olsa gerek. Bu kaynaklar arasında başta Kur'an ile hadis olmak üzere Maliki, Hanefi, Hanbeli, Şafii mezhepleriyle ilgili yapıtları okuduğunu, kendi yazılarında geçen bunlarla ilgili eleştirilerden, açıklamalardan anlıyoruz. Onun düşünce değiştirmesine yol açan olaylardan biri de evrenin varlığı, geleceği konusunda İslam bilimlerinin ileri sürdüğü nedenlerin yetersizliği, doyurucu olmayışıdır. Özellikle insanla ilgili yorumlar, düşünme, bilgi, ruh, yaratılış, ölüm benzeri gibi konuların açıklanışında İslam dini pek inandırıcı bir tutumda değildir. Varlığın yoktan yaratılışı, sonra gene yok olacağı, cennet, cehennem, yazgı, yargı günü, insanın, Havva ile Adem'in, suçluluğu düşünen için pek inanılır, güvenilir türden değildir. İnsan kendi elinde olmayan bir olaydan, bir eylemden dolayı neden suçlu sayılsın? Tanrı'nın yaptığı, düzenlediği söylenen işler içinde Tanrı'nın yüceliğiyle, bilgeliğiyle bağdaşmayanların saçmalığını hangi nedenlere dayanarak açıklayabiliriz? Daha bunlar gibi nice içinden çıkılmaz sorunlar Şeyh Bedrettin'in gönlüne kuşku düşürmüş, onu daha inandırıcı, kendince daha güvenilir kanıtlar aramaya itmiştir. Düşünsel çelişkiler içinde sarsılan İmam Gazali'nin, Muhyiddin-i Arabi'nin tasavvufa eğilim konusunda özellikle şeriat bilgileri yüzünden düştükleri kuşku dolayısıyladır. Bunlardan Tanrı'nın varlığını benimsemeyen, ona inanmayan kimse yoktur. Bütün ayrılıklar Tanrı varlığının açıklanışında, yaratılış olayının yorumundadır. Şeyh Bedrettin karşılaştığı sorunların çözümünü ararken içe kapanış yolunu gelişigüzel seçmemiştir. Onun inandığı, doyurucu bulduğu bu yol, bu Tanrı ışığının içe doğuşuyla gerçeğe ulaşma yöntemi, kendi özüne eğilen, düşünmeye kendi özünden başlayan bütün araştırıcılar için o çağda geçerlidir, güvenilirdir. Şeyh Bedrettin'i tasavvufa yönelten, bütün sorunlara onun düşünce ortamında karşılık aratan içindeki kuşku olsa gerek, yoksa kadı olacak nitelikte İslam bilgisi edinmiş, sünni inançların gereğini yerine getirmiş, medresede okutulan bilimleri öğrenmiş, onlarla ilgili yapıtlar ortaya koymuş, İbni Arabşah'ın dediği gibi bu alanda derinleşmiş bir kimsenin birdenbire yön değiştirmesi, söylediklerinin, yazdıklarının büsbütün karşıtını söyleyip yazması kolay değildir. Burada çok etkili, çok güçlü bir sarsıntının izleri vardır. Bu sarsıntıyı doğuran da kuşkudur besbelli. Hangi başarı aşamasında olursa olsun, kimi insanlara çağının ışığı yetmez. Onlar daha güçlü bir aydınlık, daha yoğun bir düşünce kaynağı ararlar. Özellikle bilimlerin belli inançların baskısı altına alınmak istendiği dönemlerde ortamın yarattığı bir gerekimdir bu. Kim ne derse desin, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Şeyh Bedrettin çağından kuşku duymuş. Çağının bilimlerine kesinlikle inanmamış, güvenememiştir. Çağının deney bilimleri de İslam ülkelerinde pek gelişmiş değildi. Düşünce ortamı yasaklarla doluydu. Bir düşünür, bir bilgin düşünüp yazmadan önce şeriat denen katı kurallar bütününü göz önünde bulundurma gereğindeydi. Düşünce tarihi incelendiğinde en büyük kuşkucuların en çok baskı gören dönemlerde, ortamlarda yetiştiği, canından bile olduğu görülür. Bu yeryüzünün doğusunda da batısında da böyleydi. Çağın bilgisi büyük bir şölene benzer. İnsan doyarsa şölenden sevinçle güler yüzle. Doymazsa yara aç kalkarsa asık yüzle döner başka şölenler arar. Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde de çağının bilim şöleninden doymadan bir bakıma büsbütün aç kalkan bir insanın tedirginliği sezilmektedir. Bunda suç varsa onun değil şöleni düzenleyenindir. İslam dini kendine bile yetmemiş, doyurucu olamamıştır. Olsa daha doğuşundan 200 yıl geçmeden 4 mezhebe, daha sonra 20'yi aşkın mezhebe ayrılır mıydı? Peygamberin ölümünden 632, 100 yıl sonra İslam dininde birer ayrı inanç kurumu oluşturacak nitelikte bölünmeler olmuştur. Bunlardan kurucularının Ebu Hanife ölümü 767, Maliki ölümü 760, Şafii ölümü 820, Hanbeli ölümü 855 adlarıyla anılan mezhepler doğmuştur. Bu yeni inanç kurumlarının ortaya çıkışı çok az da olsa belli görüş ayrılıklarına dayanır. Şeyh Bedrettin'in çağına gelinceye değin mezheplerle tarikatların sayısının 400'ü çok aştığını görürüz. İşte çağın din bilgilerini iyice öğrendiği ileri sürülen Şeyh Bedrettin'in içinde kuşkuyu yaratan da bu inanç yetmezliği olsa gerek. Onun kişiliğinde kuşkulanan, kendisine verilen inanç varlıklarıyla yetinmeyen bir kimsenin, bir okumuşun sıkıntısı saklıdır. Şeyh Bedrettin'de olağanüstü değişmeler de görülür, o da buna inanır. İnsanın yaptıklarına benzer işler yapar. Tanrı ile böyle yakın bir ilişki içinde olduğunu anlatır. Bir kelebek mumun çevresinde dönmeye başladı, muma çarptı, yere düştü, bir daha kımıldamadı. Öldüğüne inandım, dirilecek kanısıyla üfürdüm, dirildi, eskisi gibi uçmayı başardı. V94. İsa peygamberin ölüleri dirilttiğini, onulmaz hastaları sağılttığını bildiren yaygın bir söylenti vardır. Kur'an'da da geçer. Tanrı ona öyle bir yetenek vermiştir denir. Şeyh Bedrettin'in anlattığı, kendisiyle ilgili olay da böyledir. Burada şeyhin Tanrı ile nedenli senli benli olduğu kanısı açıktır. Hastalandım, hastalığım artınca yaşama umudum kesildi. Yüce Tanrı'ya döndüm. Bu hastalıkla ölecek miyim dedim. Düşe dalmadan Tanrı bana bu hastalıktan beni kurtaracağını söyledi. V99. Tanrı ile konuşma burada biraz daha somuttur. Ortada düş yoktur. Konuşma doğrudan doğruyadır. Adların, niteliklerin, işlerin yeteneklere bağlı olduğunu, yetenekler olmayınca bunların da olamayacağını, yazgı sırrının buna dayandığını bilesin. Tanrı'ya hamdolsun, bana yüce katından bu işleri bildirdi, anlattı. V53. Bu olay, Tanrı'nın Adem'i yarattıktan sonra ona bütün varlıkların adlarını bildirdiğini anlatan, Kur'an'da da geçen bir öyküye dayanır. Şeyh Bedrettin önce bu tür olayların büyük bir yetenek istediğini, bu yeteneğin de olgun insanda bulunduğunu, bakınız insan örnek insan, söyler. Sonra kendini Tanrı ile konuşan gerekli yetenekleri taşıyan kimse olarak niteler. Bu tür örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Varidattan alıntılarla gösterebiliriz. Ancak gereği kalmadı sanırız. Şeyh Bedrettin'in bu tür açıklamaları neden yaptığını, hangi koşullar altında böyle düşündüğünü kesinlikle bilemeyiz. Bir takım yorumlar yapabiliriz. Ancak açıklamalarından onun Tanrı'ya yakın kimselerden olduğuna inandığını, kendini öyle gösterdiğini söyleyebiliriz. Tanrı ile konuşmak, ondan buyruklar esinler almak, Tanrı ile yakınlık kurmak gibi işlerin peygamberlere vergi olduğunu, onların tanrısal niteliklerle donatıldıklarını bütün tek tanrıcı dinlerle ilgili kutsal kitaplardan öğreniyoruz. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananların, özellikle Börklüce Mustafa'nın onu peygamber, Tanrı'nın sevgilisi saydıklarını bildiren birçok yazılı kaynak vardır. Bakınız Lütfi Tevarihi Ali Osman, 1341 sayfa 72-74, Gölpınarlı'nın AG'ye aktarılarak, hatta haşa kendiye peygamber budur dedürdi, AG'ye sözlerinden, Bedrettin'in kendisine peygamber dedirttiğini ya da çevresinde öyle bir izlenim bıraktığını öğreniyoruz. Bu sözler Sünni yazarların uydurmaları olsa bile Bedrettin'i hangi nitelikler içinde görmeleri bakımından ilginçtir. Şeyh Bedrettin ben peygamberim demese bile varidatta geçen sözlerinden Tanrı ile kurduğunu söylediği yakınlıktan böyle bir sonuç çıkarmak kolaydır. Şeyh Bedrettin tasavvufla ilgilenmeye başladıktan sonra birdenbire yeni bir kişiliğe büründü. İslam bilimlerini bir yana iterek içe kapanış yöntemiyle bütün tanrısal gerçeklere ulaşabileceğini, kendinde böyle bir yeteneğin bulunduğunu, bunu da kendisine Tanrı'nın verdiğini, kimi gün üstü kapalı olarak, kimi gün açıkça ortaya koydu. Onun peygamberliğine inanılmasında başlıca etken de bu davranış biçimidir. Tarikat şeyhlerinin Tanrı ile yakınlık kurdukları konusunda çağlar boyunca sürüp giden söylentiler, bunlarla ilgili sayısız öyküler, yapıtlar vardır. Özellikle İslam tarikatlarında bu çok kolay inanılan, benimsenen, yayılan bir olaydır. Şeyh Bedrettin'in burada ayrı bir özelliği, yeni bir buluşu yoktur. Onun kişiliğinde beliren başlıca özellik, varidat gibi küçük bir yapıtta tanrısal ilişkilere çok yer vermesidir. Bu yapıtın birçok yerinde dolaylı ya da üstü kapalı olarak Tanrı ile kurduğu ilişkilerden, yakınlıktan söz edilir. Şeyh Bedrettin böyle bir gerekimi neden duymuştur? Bu sorunun karşılığı onun kişiliğinde, inanç ortamında gizlidir. Neden tefsir, fıkıh konularını içeren yapıtlarında şeriat ilkelerine sıkı sıkıya uyar da tasavvuf sorunlarına değinenlerde birdenbire tanrısal bir nitelik kazanır? Bunda edindiği bilgilerin etkisi olduğu gibi kendine aşırı inancı da bulunabilir. Şeyh Bedrettin'in kişiliğini ortaya koyacak en güvenilir kaynak gene onun varidatı olsa gerek. Şeyh Bedrettin'le ilgili olayları anlatan, aktaran kaynaklar güvenilir nitelikte değildir. Çoğunda daha konuya girerken yermeler, aşağılamalar, suçlamalar, kötülemeler boy gösterir. Bu kaynakların Şeyh Bedrettin'i yan tutmadan ele aldıkları, düşüncelerini, kişiliğini iyice anladıkları söylenemez. Buna yaşadıkları çağ engeldir. Şeyh Bedrettin'i 1416'da görüp kendisiyle konuştuğunu, bir süre sonra da asıldığını söyleyen İbni Arapşah, ölümü 1450, olayı gerçeğe yakın nitelikte anlatıyor. Aşık Paşazade 1393-1481 ise yalnız olayları, savaşları anlatıp Şeyh Bedrettin'i yermekten de kendini alamıyor. Bizans tarihçisi Dukas 1400-1470, olayları duyduğu gibi şeyhi de yererek, yandaşlarının Hristiyanlarla ilişkilerini ekleyerek anlatır. Şeyh Bedrettin'le ilgili olayları görmese bile, çağını yaşadığından yansız anlatması gereken Şükrullah bin Şihabettin, 1388-1464'ten sonra yerici bir dil kullanır. Neşri, ölümü, 1. Selim çağı ise ne Şeyh Bedrettin'i ne de çağını tanımıştır. Arada yüzyıllık bir süre vardır. İdrisi Bitlisi, ölümü 1520, bile ancak olayları yazılı kaynaklardan öğrenmiş olabilir. Daha sonraki kaynaklarda öncekilerden aktarmalarla olayı anlamaya, anlatmaya çalışmışlardır. Bu durumda adı geçen kaynaklarda İbn Arapşah dışında gerçeğe yakın, yansız bilgi veren vardır denemez. Verilen bilgiler, özel yargılar ortada. Daha önce Şeyh Bedrettin'in yaşamını anlatırken de değindiğimiz gibi, kaynakların çoğu özellikle yerici bir dil kullananları olaylara inanç açısından bakmaktadır. Bunlar Sünni yazarlardır. Dukas'ın bağlı bulunduğu din gereği Şeyh'i yermesine şaşılmaz. Ancak İbn Arapşah dışında kalan yazarların olayları bile bile çarpıttıkları, kullandıkları dilden anlaşılmaktadır açıkça. Bunlara dayanarak Şeyh Bedrettin'in kişiliğini aydınlatma olanağı yoktur. Onlara göre Şeyh Bedrettin dinsizdir, peygamberliğini ileri sürmüştür, padişahlığını ortaya atmıştır, bütün malların ortaklaşa kullanılmasını istemiştir, şeriat ilkelerinin geçersizliğini, Kur'an'la hadisle bildirenlerin yanlışlığını, doğru olmadığını söylemiş, söyletmiştir. Çevresine toplananları kandırmış, doğruluktan azdırmıştır. Bunları yapan, yapmayı uygun gören bir kimsenin kişiliği için olumlu bir söz söylenemez. Peki gerçekten Şeyh Bedrettin böyle bir kimse midir? Yapıtlarını okuyunca böyle olumsuz bir yargıya varma olanağı yoktur. Şeyh Bedrettin tarihçilerin yazdıkları gibi ulu orta peygamber olduğunu söylemiyor. Ancak Tanrı'ya yakınlığını sezdiren, kimi yerde açığa yaklaşan sözleri vardır. Bu tür sözleri de başta Mevlana Muhyiddin-i Arabi olmak üzere. 13. yüzyıl ile 14. yüzyılda yaşamış birçok şeyhin, tarikatçının söylediğini yazılı kaynaklardan, özellikle kendi yapıtlarının incelenmesinden anlıyoruz. Şeyh Bedrettin yukarıda aktarılan alıntılarla peygamberlere bildirilenleri andırır sözler söylemiştir. Daha da ileri giderek insanla Tanrı'nın özdeş olduğunu, bir olduğunu savunmuştur. Validat incelendiğinde onun peygamberlere yaraşır bir dil kullandığı yerler görülür. Ancak yazarların ileri sürdükleri gibi ben peygamberim diye ortaya çıktığını gösterecek bir sözü yoktur. Ben Tanrıyım anlamına gelen açık sözleri vardır. Onun ben Tanrıyım demesi de bir insan olması yüzündendir. Oysa Sünni yazarların söyleyişlerine göre Şeyh Bedrettin açıkça peygamber olduğu görüşünü savunmuş, bu nedenle çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştır. Yazarlar onun yapıtından çıkardıkları anlamı çevresinde toplananlara açık bir bildiri niteliğinde göstermek istemişler. Bir yandan halkı sapıklığa sürüklüyor denmiş, bir yandan da peygamberliğini ortaya attığı ileri sürülmüş, çevresinde toplananların okumamış, bilgisiz kimseler oldukları söylenmiş. Oysa şeyhin konuşmalarından, elimizde bulunan yazılardan, bilgisizlerin onun peygamber olduğunu çıkaracak anlayış aşamasında olmadıkları anlaşılıyor. O konuşmalarda peygamberlik savının bulunduğunu ancak araştırıcılar çıkarabilirler. Şeyh Bedrettin'in sözlerinde peygamberlik ileri sürdüğü anlamı çıkarılabilecek bölümler vardır dedik. Ancak kimi sözlerinin kimi sözlerini yatsıdığı, çelişkili durumların ortaya çıktığı göz önünde tutulursa, onun peygamberlikten çok ermişliğe eğilim duyduğu, böyle bir yaratılışta olduğu daha kolay anlaşılır. Nitekim Tanrı bugün bile ermişlere görünür anlamına gelen sözleri hangi düşünce ardından gittiğini gösteriyor. Osmanlı tarihçilerinin Şeyh Bedrettin'le ilgili yargıları varidatı okuyarak değil, birbirinden yapılan aktarmalara dayanılarak verildiğinden güvenilir değildir demiştik. Bu kanımızı pekiştiren bir olay da şudur. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplanıp ayaklanan insanları topluca tanıma, onlara düşüncelerini aşılama, açıklama olanağı yoktur. Ancak yandaşları içinden onun peygamberliğine inananlar çıkabilir, çıkmıştır da. Bir daha söyleyelim ki, Şeyh Bedrettin'in yazılarında ben peygamberim, beni size Tanrı gönderdi biçiminde bir bölüm, bir söz yoktur. Buna karşılık bir peygamber gibi konuştuğu yerler vardır. Okuyucuyu, araştırıcıyı bile şaşırtacak nitelikte olan bu çelişkili durum, Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananlarla kendi kişiliği arasındaki uyumsuzluktan doğmuştur. Kişi inandığını peygamberde yapar, Tanrı'da. Şeyh Bedrettin, peygamber Muhammed'den büyük bir saygı, büyük bir inanç yoğunluğu ile söz eder. Varidatta kuru kalabalıkların anlayışsızlıklarını, bilgisizliklerini, boş inançlarını anlatmak için şunları söyler. Esenlik üstüne olsun, peygamber çağında bir takım kişiler umdukları, sandıkları Deccal'in çıkmasını, kıyametin kopmasını, Dabbetül Arz'ın ortaya çıkışını ve buna benzer başka olayların kendi dönemlerinde gerçekleşeceğini beklerlerdi. Bu konuda kitap yazanlar bile oldu. Adı geçen olayların 300. yılda olacağını, kimileri de Mehdi'nin Hatemül Vilayenin 700 yıl ile 800 yıl arasında yeryüzünde görüneceğini söylediler. Oysa esenlik üstüne olsun, peygamberin çağından bu yana 800 yıl geldi geçti de, bilgisiz topluluğun kuruntu ettiği olayların bir teki bile olmadı. Daha binlerce yıl geçer de onların kuruntu ettikleri olaylar olmaz. Sandıkları gibi ölü gövdeler, cesetlerde yeniden dirilmez. Ve 72. Konuşmalarından, sözlerinden peygamberce davrandığı, öyle bir düşünce ortamında bulunduğu sonucu çıkarılan Şeyh Bedrettin'in, bu son sözlerini dinledikten sonra peygamberliğini yaydığı, ben peygamberim diyerek ortaya atıldığı ileri sürülemez. Kendisiyle ilgili yazılardan, söylentilerden çok ilginç olduğu oranda da değişik nitelikler taşıyan bir kişiliği bulunduğu anlaşılan Şeyh Bedrettin, içe kapanış yoluyla çelişik sancılara dalmıştır. Bu sancılar onun gerçek yanını gizlemiş, başka türlü tanınmasına yol açmıştır denebilir. Bir Avrupalı yazarın İsa için söylediği, ölüm İsa'nın işini kolaylaştırdı sözlerini biz de Şeyh Bedrettin için söyleyebiliriz. Şeyh Bedrettin'in düşüncelerinde bir takım çelişkilerin bulunması doğaldır. Bu doğallık biri yetiştiği düşünce ortamından, öteki düşünce değiştirmesinden dolayıdır. Yetiştiği düşünce ortamı İslam inançlarının bir bölümünü içeren Sünniliğin egemenliği altındaydı. Gördüğü öğretim de bu doğrultudaydı. Bundan dolayı şeriat ilkelerine bağlı davranışlarının yorumlarının bulunması olağandır. Onun kimi olayların açıklanışında Kur'an'a, hadise başvurması, onlardan örnekler vermesi tasavvuf yoluna girmeden önceki döneminin etkisiyleydi. Nitekim kimi yerde kendisini, kimi yerde araştırıcıyı çelişkiye düşürecek nitelikte sözlerinin, açıklamalarının bulunması da bundandır. Ancak ona kişilik kazandıran tasavvuf sorunlarına eğilişidir. Varidatta yer alan düşünceleri bir yandan sünniliğin, bir yandan da tasavvuf inançlarının izlerini taşıdığını gösterir açıkça. Şeyh Bedrettin kendisini ölüme götürdüğü söylenen inançlarını açıklarken bile onlarla pek bağdaşmayan Kur'an ile hadise başvurur. İnsanla Tanrı'nın, Tanrı ile evrenin bir olduğunu, bütün varlık türlerinin birer görünüş olmaktan öteye geçemediğini, bu görünüşün arkasında gerçek olan Tanrı'nın bulunduğunu söylerken, Kur'an'dan, hadisten kanıtlar getirmesi biraz şaşırtıcıdır. Tasavvuf kendi bütünlüğü içinde ne Kur'an'la ne de hadisle bağdaşır. Onları bağdaştırmak geniş bir yorum olmaktan öteye geçmez. Şeyh Bedrettin kendini tasavvufa verdikten sonra uygulamaya başladığı içe kapanış yöntemiyle tek gerçek olan Tanrı'ya ulaşacağına, onunla birlik bütünlük içinde varlığını sürdüreceğine inanmıştı. Tasavvuf akımını benimsemeden önceki çalışmalarında böyle yöntem yoktu. Cami'ül Füsûleyn, gelenekçi İslam bilimlerini yöntemine göre düzenlemiş bir yapıttır. Bu yapıtın düzeni, ele aldığı sorunlar, sorunları işleyiş biçimi medrese geleneğini sürdürür. Uzmanların savlarına göre tefsir konularını içeren yapıtlarında bir yenilik yoktur. Kendinden önce tutulan yolu izlemiş, bu alanda ortaya konan belgelerden yararlanmış, belli bir bilim çizgisini sürdürmüştür. Ukudul Cevahir, Çeragul Futuh gibi yapıtları da medrese öğrenimince benimsenen bir anlayışla yazılmıştır. Onlarda da Şeyh Bedrettin'in kişiliğini yansıtan bir özellik, çağına göre bir yenilik görülmez. Bu yapıtların yazıldığı yıllarda yazarda herhangi bir düşünce değişikliği, şeriat ilkelerinden ayrılma eğilimi bulunmaz. Burada bulunan çelişkiyi daha sonra göreceğiz. Muhyiddin-i Arabi'nin Fusûsul Hikem adlı tasavvufla ilgili yapıtına yazdığı yorumda, Şerhi Fusûsul Hikem'de bakış açısının değiştiği anlaşılır. Burada medrese geleneğini bırakır, sözcüklerin bilinen değil de yorumu gerektirdiği sanılan anlamları üzerinde durur. Daha doğrusu onlara kendi inancına, kendi görüşüne göre anlamlar verir. Öteki iki yapıtında da izlediği yol böyledir. Medrese geleneğine göre yazdığı yapıtlarında bir bilgin kişiliğiyle ortaya çıkan Bedrettin, tasavvufla ilgili olanlarda bir şeyh niteliğine bürünerek karşımıza dikilir. Artık bilgin Bedrettin'in yerini Şeyh Bedrettin almıştır. Kişiliğinde görülen bu değişme çok açıktır. Şeyh Bedrettin'in kişiliği konusunda söylenenlerin çoğu Börklüce Mustafa'nın davranışlarından kaynaklanmış, köylüler arasında yaymaya çalıştığı inançla bağlantılı kılınmıştır demiştik. Yazarlar, tarihçiler Börklüce Mustafa'nın eylemlerini Şeyh Bedrettin'in düşünceleri olarak belirtmişler. Bunlar arasında Bizans tarihçisi Dukas'tan aktarılan bölüm çok ilginçtir. Dukas'ın anlattığı Börklüce Mustafa, peygamberlik savında bulunan, bütün malların ortaklaşa kullanılmasını öneren, çevresinde toplanan uzun entarili açık başlı dervişlerle dolaşan, Sakız Adası'nda, dolaylarında Hristiyan rahiplerle, keşişlerle ilişki kuran, onları etkileyen, Müslümanlık, Hristiyanlık arasında ayrılık değil, inanç birliğinin bulunduğunu ileri süren bir kimsedir. Oysa Osmanlı tarihçileri bütün bu nitelikleri Şeyh Bedrettin'e yüklemişlerdir. Özellikle Aşık Paşazade olayı büyük bir öfkeyle yansıtmaktan kendini alamamıştır. Böylece Şeyh Bedrettin'in kişiliği ile Börklüce Mustafa'nınki birbirine karışmış, ortaya bambaşka birisi çıkmıştır. Tarihçilerin yanı başında bir de Doğu İslam ülkelerinde gelenek olan Menakıbname adlı yapıtlar vardır. Bunlar ne tarih gerçeklerine, ne yaşama olaylarına, ne de us ilkelerine uyar niteliktedir. İşledikleri konuların gerçeklerle en küçük bir ilgisi yoktur. Sevdikleri kimseleri, özellikle şeyhleri, dervişleri, tarikat ulularını över, yüceltir, kuşlar gibi uçurur, yeller gibi estirir, göklere ağdırır. Çok kısa bir süre içinde bütün evreni dolaştırır. Irmakları yokuşa akıtır. Dağları yerinden oynatır, ölüleri diriltir. İnsana kendi ölüsünü yıkatır, cenazesini taşıtır. Tanrı'yla konuşturur, ateşe atar, yakmaz. Suların dibine indirir, boğmaz. Sözün kısası bütün us dışı olayların yaratıcısı yapar. Gene bu yazarlar bu us dışı olayların tek tanığı olurlar. Olayları gördüklerini, yaşadıklarını anlatırlar. Bu tür yapıtlar bir kişinin anlaşılmasında değil de halk arasında ne nitelikte, ne biçimde görüldüğünü, ne sanıldığını anlamak için önemlidir. İşte bu tür yapıtlardan birinde bir menakıbnamede Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananlar anlatılırken, başları kabak, yalın ayak, gövdeleri çıplak, üstlerinde birer yakasız entari, tennüre, bellerinde yünden örülmüş kuşak, omuzlarında birer nacak, boyunlarında birer çomak, yanlarında ikişer küçük kap, curadan. Bunlardan birinde kav, çakmak, ötekinde gubar, toz esrar bulunur. Ağgöl Pınarlı İsmet Sungur Bey, Sımavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin, sayfa 95. 5. kaset, 2. yüzün sonu.